Yeni açılım safsatası, Kürt ve Türk Yahudilerin ortak planıdır. 15 ila 16 Şubat 2025 tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenen, Hak İnisiyatifi Derneği ve Hüdapar'ın Kürt meselesine insani çözüm çalıştayına, AKP'li milletvekilleri de katılmışlardı. Hüdapar'ın, 1. Kürtçenin anayasal güvenceye kavuşturulması, 2. Eşit vatandaşlık temelli yeni bir anayasa hazırlanması, 3. Mevcut anayasadan, herkesin Türk olduğu tanımının çıkarılması teklifleri aslında İsrail'in ve Siyonist Yahudi lobileri güdümlü ABD ve AB'nin dayattığı Türkiye'yi parçalama ve geciktirilen sevri uygulama çabalarıydı. Bu tekliflerin açılımı şunlardı: 1. Kürtçeye resmiyet kazandırılması, eğitim ve yargı dili olarak kullanılması, 2. Kürtlerin ayrı ve farklı bir millet olarak tanıtılması ve Türkiye'nin parçalanmasına zemin oluşturulması, 3. Anayasanın 54. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür, kaydı yer almaktadır. Yani bu ifade, bu ülkede yaşayan ve bu devlete bağlı olan herkes ırken olmasa da hukuken Türk milletinin asli bir unsuru konumundadır, anlamını taşımaktadır. Bundan rahatsızlık duyanların, bu ülkeyi ve bu milleti parçalama heves ve hesapları açıktır. Ve zaten yeni açılım tuzağı işte tam da bu amaçla ortaya atılmıştır. Abdurrahman Kurt, Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu gibi AKP'li siyasetçilerin de katıldığı sözde Çalıştay'da, Ankara'nın saadeti, Diyarbakır'ın huzuruna bağlıdır, şantajını ve küstahlığını beyan etmekten bile sakınmayacak kadar şımarmışlardır. Bu talihsiz ve edepsiz çıkışların anlamı ve açılımı, Hüdapar Çalıştay'ındaki teklif ve taleplerimiz yerine getirilmezse, o zaman Türkiye karıştırılacak ve Ankara şaşırıp kalacaktır. Ülkemizdeki sorunların, sosyal ve ekonomik sıkıntıların tek çaresi, gerçek kurtuluş reçetesi ve hatta tüm insanlığın huzur, refah ve hürriyet prensipleri, rahmetli Erbakan hocamızın hazırladığı, aklı selim, müspet ilim, tarihi tecrübe ve birikim, vicdani kanaat ve tatmin, evrensel hukuk kaideleri ve elbette Kur'an-ı Kerim dayanaklı, adil düzen projeleridir. İslam kardeşliği temelli, milli ve manevi birlik ve dirlik ölçüleridir. Ülkemizde Kürt sorunu dedikleri, Suni, sinsi ve Siyonist emperyalist hesap ve heveslerdir. Bizim asıl sorunlarımız, geri kalmışlık, az kalkınmışlık, işsizlik ve açlık, temel insan haklarından mahrum bırakılmışlık, imani, ahlaki ve ailevi yozlaşmışlık ve bunları doğuran bu batıl ve batıcı, AB'ci sistemler ve işbirlikçi hükümetlerdir. Hüdapar gibi dinci Kürtçülerinde, PKK, YPG ve DEM Parti gibi dinsiz Kürtçülerinde, AKP gibi din istismarcısı ve İsrail'le normalleşme amaçlısı işbirlikçi partilerinde, Türkçülüğü, Kürtçülüğün mezesi yapılmasından bile gocunmayan ve APO'ya mecliste konuşma çağrısı yapan MHP'nin de, bütün bu talihsiz ve tehlikeli gelişmelere sessiz ve tepkisiz kalıp dolaylı destek sunarak sözde muhalefet rolü oynayan Özgür Özel CHP'sinin de, Kemalist kılıflı Siyonist severlerinde, bugünlerde en çok okumaları ve gerçek Atatürkçülerin sürekli gündemde tutmaları gereken Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesini yeniden hatırlatıyoruz. Ey Türk gençliği, istiklal, her bakımdan tam bağımsızlık ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin, sermaye ve silah yönünden çok üstün bir kuvvetin temsilcisi olabilirler. Cebren ve hile ile, saldırı veya zorla veya hain iktidarların yaptığı ve milletten sakladığı hileli kanun ve anlaşmalar yoluyla aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, ekonomik ve stratejik kurumları ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış, etkisiz, yetkisiz ve çaresiz konuma getirilmiş ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu ortam ve durumdan daha elim, üzücü ve daha vahim, ürkütücü olmak üzere, memleketin içerisinde iktidar sahibi olanlar, hükümet ve muhalefet partileri, sivil ve asker yüksek bürokrasi, yargı ve diğer yönetim yetkilileri, gaflet, vurdumduymazlık ve dalalet, azgınlık ve dış güçlere yaslanmak ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Daha da beteri, bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini, müstevlilerin, işgalci güçlerin, küresel sömürü çevrelerinin ve Siyonist emperyalist merkezlerin siyasi emelleriyle, sinsi ve şeytani hakimiyet projeleriyle tevhid edebilir, düşmanlarla işbirliğine girişebilirler. Millet, fakru zaruret, işsizlik, fakirlik ve çaresizlik içinde harap ve bitap düşmüş, yıkılmış ve yılgınlaşmış olabilir. ey Türk istikbalinin geleceğinin evladı. İşte, bu ahval ve şerait, en kötü şartlar ve durumlar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmak, milli bağımsızlık ve bekamızı ve halkımızın ülke yönetimine hakim olmasını sağlamaktır. Muhtaç olduğun kudret, sana gerekli ve yeterli olacak kuvvet ve cesaret, dış güçlerin himayesinde değil, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bizi asil ve şerefli kılan milli ve manevi değerlerimize, tarihi ve talihli dinamiklerimize, yani özbenliğimize ve bağımsızlık bilincimize sahip çıkmak suretiyle bütün bu tehdit ve tehlikeler aşılacaktır. Evet, Atatürk'ün tam 90 sene önce, hem çöküş nedenlerini, hem de çıkış çarelerini gösterdiği meşhur gençliğe hitabesini okuyup, anlayıp gereğini yapmazsak, Allah korusun çözülüş ve çöküş kaçınılmazdır. Artık, Erbakan projelerine acilen ihtiyaç vardır. Konya Merhaba gazetesinin haberine göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi, Kudüs tarihçisi Dr. Üsame Elaşgar'ın tarihi itirafı ile, Türk halkı artık bilmeli ki, Hamas'ın kuruluşunda öncü rolü oynayan ve onlara hizmet yollarını ve hedefe ulaşma metotlarını anlatan ve gerekli desteği sağlayan merhum Başbakan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'dır. Ben de bu görüşmelere bizzat şahit olanlar arasındayım. İşte, o İslami hamiyet ve haysiyet sahibi Hamas ki, süper şeytani güçlerin destek çıkmalarına ve İslam ülkelerindeki işbirlikçi iktidarların yalnız bırakmalarına rağmen Kudüs İsrail'e direnmeyi başarmış ve Allah'ın izniyle barışa mecbur bırakmışlardır. Tek ve gerçek çare İslam'dır. 16 Şubat 2025'te salıverilen İsrailli esir Alexander Turbanov'un Hamas'ı öven açıklamaları işgalci İsrail'de şok etkisi yapmıştı. Sizin nezaketiniz vicdanıma kazındı. Aranızda yaşadığım 498 gün boyunca, maruz kaldığınız onca saldırganlık ve suçlara rağmen, gerçek mertlik tavrının, saf kahramanlığın, insanlığa ve değerlere saygının anlamını sizden öğrendim. Oysa siz, gerçekte özgür ama görünüşte kuşatılmış durumdaydınız, ben ise tutsaktım ve siz hayatımın koruyucularıydınız. Bana şefkatli bir babanın çocuklarına gösterdiği gibi baktınız. Sağlığımı, onurumu ve zarafetimi korudunuz ve toprakları ve gasp edilmiş hakları için savaşan adamların pençesinde olmama ve ülkemin hükümeti tarafından kuşatılmış bir halka karşı en iğrenç soykırımı gerçekleştirmelerine rağmen, sizler açlığın veya aşağılanmanın bana dokunmasına izin vermediniz, hep şefkatli ve insaniyetli davrandınız. Sizin gözünüzde görene kadar erkekliğin anlamını bilmiyordum ve fedakarlığın değerini, aranızda yaşayana kadar, ölümü gülümseyerek karşılayıp, öldürme ve yok etme araçlarına sahip düşmana çıplak bedeninizle direnene kadar fark edip anlamamıştım. Ne kadar bealaatli ve açık sözlü olsam da, sizin değerinizi yansıtacak, yüce ahlakınız karşısındaki hayretimi ve hayranlığımı ifade edecek kelimeler bulamayacağım. Dininiz size esirlere karşı böyle mi davranmanızı öğretiyor? Ne kutsal ve uygar bir dininiz vardır. Bu ne büyük dindir ki, sizi bu kadar yüce bir mertebeye eriştirir, karşısında insan yapımı bütün insan hakları kanunları çöker, düşmanlarla mücadele protokolleri çöker. En zor anlarda yalan sloganlarla değil, yaşadığımız gerçeklerle adaleti ve merhameti gösterdiniz, en karanlık koşullarda bile ilkelerinizden vazgeçmediniz. İnanın bana, eğer bir gün buraya dönersem, ancak sizin saflarınızda bir mücahit olarak dönerim. Çünkü hakikati halkınızdan öğrendim ve sizin sadece bu toprakların değil, aynı zamanda en kutsal ilke ve kuralların ve en haklı bir davanın da sahipleri olduğunuzu anladım. Değerli ve gayret ehli bütün Kürt kardeşlerimiz, DEM Parti'yi, AKP'yi veya Hüdapar'ı değil, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini örnek ve rehber tutmalıdır. Üstad buyururlar ki, emin olunuz, biz Kürtler başkalarına benzemiyoruz. Yakinen biliyoruz ki, İçtimai, sosyal ve siyasi hayatımız, huzur ve hürriyet sigortamız Türklerin ve Türk devletinin hayat ve saadetinden neşet eder. Biz Kürtlerin emniyet ve saadeti, ayrılıktan değil Türk devletine bağlılıktan geçer. Münazarat, ayrıca, Kürtler gibi sayıca küçük taifelerin, kesimlerin menfaatleri hem dünyevi hem uhrevi, huzur ve saadetleri, sizin gibi büyük ve muazzam Arap ve Türk gibi hakim üstadlara tarihi tecrübe ve birikim erbabına bağlıdır. Hutbe-i Şamiye, şiir, bu ülkeyi bu devleti, ey sahipsiz sanan ahmak, bekle yakında başına, inecek manevi tokmak. Ey sevrin taşeronları, ey İsrail uşakları, yerli Lawrence göze alır, milletin başını yakmak. Ne Kürtçüden ne Türkçüden, hayır gelmez bu millete. Gerçek iman şuur yoksa, atarlar bizi illete. Ya Rab şehitler aşkına, aç kurtuluş kapıların. Çok çektik bu hainlerden, bırakma bizi zillete. Bakınız, sivil ve siyasi PKK olan Dem Parti İmralı heyeti, şimdi Kuzey Irak'taki Kürt Yahudileri Barzanilerden talimat almak üzere Erbil'e yollanmışlardır. Tabi Barzaniler ise asıl şeytani aklı İsrail'den almaktadır. Barzanilerle İsrail ittifakı. Orta Çağ'dan bu yana Kürt Yahudileri önemli ölçüde azalsa da etkinlik ve yetkinlikleri artmıştır. Günümüz Kuzey Irak topraklarında kalanları ise özellikle Kürt aşiretleri ve beylerinin, hatta bazı tarikatların içerisine sızmışlardır. Orta Doğu'daki Yahudilerin tarihi, eski çağlardan beri İran'ın bir kısmını, Kuzey Irak'ı, Ermenistan'ı, Suriye'de yaşayan Yahudileri kapsamaktadır. Kültürleri ve giyim tarzları Müslüman Kürtlerle aynıdır. Aynı hususta, Mizrahi, Doğulu Yahudi toplulukları başlığı altında şunlar yazılmıştır. Yahudiler, coğrafi bakımdan Orta Doğu topraklarında yaşamaktadır. Bu alan, İran'ın kuzeybatısı, Kuzey Irak, Suriye'nin kuzeydoğusu, Rojava ve Türkiye'nin güneydoğu bölgelerini kapsamaktadır. Çok sayıda Kürt Yahudisinin, bilhassa Irak kökenli olanların Sefarad olarak adlandırılan Yahudi cemaatiyle karışıp kaynaşması 18. yüzyılda yaşanmıştır. Günümüzde ise, Orta Doğulu Yahudilerin büyük bölümü İsrail Devleti'ne göçüp yerleşmiş durumdadır. Bazı tarihi kayıtlara göre, M.Ö. 8. yüzyılda Asurluların İsrail Krallığını almasıyla farklı bölgelere sürülen İsrailoğullarından bir grup, daha sonra Asur'un başkentine yerleştirildiler. M.Ö. 1. yüzyılda başkenti Arbela, Erbil olan Adyabene hanedanlığı Yahudiliğe geçti. Kimilerine göre bu hanedan mensupları Kürt Yahudileriydi. Kürt Yahudileri, İran'ın Kaşan bölgesine yerleşmişti. Birçoğu 1700 ve 1800'lü yıllarda Anadolu'nun kırsal alanlarına göçmüşlerdi. O sırada bilhassa Gaziantep ile Malatya, yoğun Yahudi nüfusa sahipti. Genellikle son derece gizli, gizemli bir cemaat olmasına rağmen çevredeki diğer topluluklarla ilişkileri olumsuz değildi. Orta Doğu'daki Yahudilerin o tarihte İsrail toprağı diye anılan bölgeye göçmeleri 16. yüzyıla denk düşmektedir. 20. yüzyıldan itibaren farklı ülkelerdeki Yahudilerin bir kısmı, siyasi Siyonist hareket içinde aktif rol üstlenmişlerdi. Ailesi 1920'lerin sonunda göçüp Kudüs şehrine yerleşen Moshe Barzani, 1926 ila 1947, Bağdat'ta doğmuş ancak ailesi Barzan bölgesine geçmişti. 6 yaşındayken ailesi Kudüs'e yerleşti. Moshe Barzani, Lehi, İngiliz mandası devrinde Filistin'de kurulan yasa dışı illegal İsrail Özgürlük Savaşçıları Hareketi'nin en tanınmış Orta Doğulu Yahudi şahsiyeti olarak ünlendi. Hayli radikal ve Siyonist bağnazı bir örgüt sayılan Lehi, daha çok kurucusunun adına atfen, Stern çetesi olarak bilinmektedir. Moshe Barzani, illegal örgütün militanı olması hasebiyle tutuklanıp hapse girmiştir. Hakkında idam kararı çıkmıştır. Ve Kudüs'teki merkez hapishanesinde infazını beklerken, o sırada bir başka radikal ırkçı Siyonist örgüt olan Irgun mensubu olduğu için idam cezasına mahkum edilen Meir Feinstein ile birlikte gizlice içeriye sokulan el bombasıyla intihar etmişlerdir. Orta Doğu'daki Yahudilerin kitlesel tehciri, 1950'li yıllarda süratlenir. Çoğu İsrail'e gider. İran'ın batı bölgesindeki Yahudilerin önemli kesimi, Barzaniler hariç, aynı zaman dilimi içinde İsrail'e yerleştirilirler. Ancak sinagogları Orta Doğu'da kalır. Sayıca az Yahudi kalmasına rağmen sinagogları tahkim edilmiştir. İsrail-Kürt irtibatları. Ali Kerküklü'nün, manaz.net sitesinde yayınlanan 5 Mart 2015 tarihli makalesinde, İsrail-Kürt ilişkileri hakkında bazı bilgiler yer almıştır. İsrailli yazar Benjamin Beit Hallahmi de, The Israeli Connection, Whom Israel Arms and Why? İsrail irtibatı, İsrail kimi, neden silahlandırıyor? İsimli kitabında şunları yazmıştır. Irak'taki Kürt isyancılar, her zaman İsrail'in ilgi alanı kapsamındaydı. Mossad'ın Kürtlere desteği 1958'de başladı. İsrailli askeri danışmanların Kürtlere ilettiği cephane ve silahları kapsayan geniş ölçekli yardımın tarihi ise 1963 yılıdır. 2 yıl sonra da İsrailli askeri uzmanlar, Kuzey Irak'ın dağlık bölgelerinde eğitim kampları oluşturmuşlardı. Haziran 1966'da Başbakan Levi Eşkol, Iraklı Kürtlerle görüşmeler yapmıştı. Hayfa Üniversitesi akademisyeni Profesör Doktor Amatzia Baran, İsrail ve Irak'taki Kürt Sorunu isimli kitabında, Mossad'ın Şah dönemindeki İran İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla Kürtlere askeri uzman, doktor, ilaç ve silah gönderdiğini yazmıştı. ABD dış politika uzmanı Jack Anderson'un Washington Post gazetesinde yayınlanan 18 Eylül 1972 tarihli makalesine göre ise, izleyen süreçte Mossad şefi Zevi Zamir, Irak'ın kuzeyindeki dağlık bölgede askeri kamplarda yaşayan Molla Mustafa Barzani'yi ziyaret ettiğini aktarmıştı. Yahudiler ve Kürtler arasındaki en önemli ilişki, 1930'lu yıllarda İngiliz sömürge yönetimi tarafından terörist ilan edilen Yahudi Haganah üyesi, Mossad İstihbarat Teşkilatı'nın ilk şefi Reuven Shiloh'a, Zoslansky tarafından kurulmaya başlanmıştı. Ben Gurion tarafından görevlendirilen ve ileride İsrail Gizli Servisi Mossad'ın başına geçecek olan Shiloh'a, Orta Doğu'nun siyasi ve demografik yapısını incelemek, potansiyel tehditler ve ittifak yapılabilecek kişi ve gruplar hakkında bilgi toplamak maksadıyla Irak ve Suriye topraklarını dolaşmıştı. Shiloh'a bu görevi sırasında Irak'ı gezmiş ve kuzeyindeki dağlık bölgede Yahudi Kürtlerle tanışma fırsatını yakalamıştı. Arap olmayan ve Araplarla sorunları bulunan bu grupla ittifakın, İsrail devleti için çok önemli olabileceği sonucuna vararak bu yönde planlar hazırlamıştı. Shiloh'a, bölgede bir ajanlar ağı oluşturmayı başarmıştı ve Kürt nüfusun yaşadığı dağlık bölgelerde bağlantılar kurmuşlardı. Bu bağlantıların, Iraklı Yahudilerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye ve İran yolu ile Filistin'e götürülerek yerleştirilmesinde çok önemli roller oynamıştı. Öyle ki 1900 ila 1926 yılları arasında 1900-1935'te ise 2500 Yahudi Filistin'e göç etmiş bulunmaktaydı. İsrail ve Irak'taki Kürtler arasında en önemli siyasi temas, 1964'te Shimon Peres'in savunma bakan yardımcısı olduğu dönemde başlamıştı. 1940 ve 50'lerde İsrail ile teması olan Dr. Kamuran Ali Bedirhan, Peres ile görüşmeler yapmıştı. Bedirhan, Iraklı Kürtlerin önemli temsilcisi Celal Talabani ile Shimon Peres'in buluşmasında da aracı olmuşlardı. Görüşmede, bir grup peşmergenin İsrail'de eğitim alması için anlaşma sağlanmıştı. Molla Mustafa Barzani ile oğlu Mesut, 1968 ve 1973'te iki kez İsrail'e ziyaretler yapmışlardı. İlk ziyaret sırasında dönemin İsrail Savunma Bakanı Moshe Dayan ile buluşan Barzani ikilisi, kendisine özel bir Kürt hançeri hediye ettikleri fotoğraflanmıştı. Bu münasebetle Molla Mustafa Barzani, çok önceden göçüp İsrail'e yerleşmiş bulunan çocukluk arkadaşı ve akrabası olan bir aile reisiyle görüşüp hasretlerini paylaşmışlardı. Barzanilerin bu seyahatleri esnasında, Siyonizm ve sosyalizmin karışımı ile oluşturulan felsefi kibbutizm, kırsal tarımsal üretim kooperatifleri turlarına katıldığı, aralarında gazete editörleri ve Menahem Begin'in de yer aldığı politikacılarla bir araya gelip konuştukları ve bu ilişkilerin tamamen gizli tutulduğu anlaşılmıştı. Yine bu dönemde, Mossad ve Savak'ın, Şah dönemi istihbarat teşkilatının, Barzani idaresindeki Kürtlere, Parastin adı verilen bir Kürt istihbarat teşkilatı oluşturulmasında destek verdiği de ortaya çıkmıştı. Bu ilişkiler çerçevesinde isyancı Kürtlere, teknik destek dışında 500 bin dolarlık bir mali yardım da yapılmıştı. Suriye'deki SDG, Rojava coğrafyası fiilen özerk bölge gibi davranmaya başlamıştı. SDG'ye bağlı güya Kuzey Demokratik Tugay'ı komutanı Ebu Ömer El İdlib'i, Suriye ordusu ile birleşme kararı aldıklarını açıklamıştı. Aslında Kürt silahlı militanları Rojava'da kalacak, ancak Suriye ordusu ile de irtibatlı olacaklardı. Varılan anlaşma şartları şunlardı. 1. Askeri birlikler ve güvenlik güçleri Suriye ordusunun bir parçası sayılacaktı. 2. Kuzey Suriye'deki, Rojava'da devlet hizmetleri yeniden başlatılacaktı. 3. Suriye hükümetiyle irtibatlar arttırılacaktı. 4. Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'a tebrik mesajı yollanacaktı. 5. Yabancı savaşçılar Kuzeydoğu Suriye'den, Rojava Kürdistan bölgesinden çıkarılacaktı. Yahu, bütün bu maddeler, Suriye Rojava'sı, SDG yönetiminin özerk ve otonom bir bölge gibi davrandığını ve bu tavrın bütün taraflarca onaylandığının bir kanıtıydı. Üstelik hem yandaş medya hem güya muhalif solcu yoldaş medya, bu haberi, sanki SDG Kürt yönetimi özerklikten vazgeçmiş gibi kamuoyuna sunmuşlardı. Bakalım, bu şımarıklığın sonu nereye varacaktı?